Ayrım 11, sayfa 133. Başçı İbrahim. Başçı İbrahim Edirneliydi. Zayıftı, orta boyluydu. Efendi Külhan Beylerdendi. O da bütün tahta kaleliler gibi bıçak taşırdı. Ama kavgacı kabadayılardan değildi. Daha çok işleri kafasıyla, kurnazlıkla yönetir, ince planlar yapardı. Düşmanlarının baskınına, saldırısına uğrayacakları kuşkusunda olanlar bıçaklarını kında tutmazlar. Çünkü kından bıçağı çıkarmak zaman alır. Bıçaklı kavga şimşek hızıyla olacaktır. Bu yüzden bıçağın sivri ucunu şişe mantarına geçirir, sapı da yukarı gelmek üzere bıçağı ceketlerinin sol iç cebine yerleştirirler. Arap harfleriyle Türkçe yazarken eski Türkçe yanlış yapmamak kolay değildi. Bir kişi yanlışsız hatta az yanlışlı eski Türkçe yazabiliyorsa onun iyi bir öğrenimi var demekti. Edirneli başçı İbrahim yanlışsıza yakın, düzgün, çok okunaklı eski Türkçe yazardı. Demek oldukça iyi bir öğrenim görmüştü. Ya siyah ya lacivert giysi, beyaz gömlek giyer, hiç boyun bağı takmazdı. Koyun kellesi pişirip sattığı için ona başçı İbrahim denirdi. İstanbul'da ya 4 ya 5 başçı vardı. Her birinin birkaç satıcısı bulunurdu. Bu satıcılar akşam üzerleri İstanbul'un gece yaşantısı olan belli yerlerine satışa giderlerdi. Onlarınki gece işiydi. İstanbul'un 5-6 başçısı satış bakımından İstanbul'u aralarında bölge bölge bölüşmüşlerdi. Bölgelerin kimisi satış yönünden değerli, kimisi değersizdi. Bölgedeki satış yerleri de öyleydi. İyi satış için satış yerleri kadar satıcılar da önemliydi. Başçılardan biri öbürünün bölgesini aşarsa ya da satış yerini elinden almaya kalkarsa ya da başka bir başçıdaki usta bir satıcıyı kendisine gelmesi için ayartmaya kalkarsa bu yüzden kanlı bıçaklı kavgalar olurdu. Bu kavgalara tanık olmuştum. Başçı İbrahim İstanbul'un en çok koyun kellesi pilav satılan yerlerini elinde tutuyordu. Onun en iyi satış yerleri Tahtakale, Galata, Arap Camisi, Karaköy'dü. Bu 4 yerde en usta satıcılar bulundururdu. Her gün öğleye doğru bir yükçü tambura cihana bir ya da 2 küfe dolusu kesilmiş, yüzülmüş koyun kellesi getirir. Başçı İbrahim'in işçisi han avlusunun gerisindeki büyük ocağı yakar. Koca bakır kazanı ocağa koyar, kazana su doldurur. Kelleleri içine atar. Koyun kellelerinin kaynatılması ikindiye doğru biter. Kazanı ateşten indirir, soğumaya bırakırlar. Soğuyunca kazanın üstü 1-2 parmak kalınlığında yağ bağlar. Bu yağlar başka bir kaba aktarılır. Toplanan yağlar ayrıca satılır. Kellelerinin kaynatıldığı et suyunda önce nohut kaynatılır. Sonra yine bu et suyunda pilav pişirilir. Nohutla pilav karıştırılır. Satıcılar cam mekanlarının camlarını sıcak sabunlu sularla siler, parlatırlar. Kaynar sudan çıkardıkları buğular tüten kelleleri biçimli olarak parçalarlar. Bu parçalama sırasında koyun kellelerinin içinden kaynar suda şişmiş kurtlar düşer. Bu kurtları kellelerin tepesine vurarak, kelleleri silkeleyerek çıkarır atarlar. Başçı İbrahim bu kurt yumurtacıklarının koyunun burnundan kellesine girip yerleştiğini, orada beslenip büyüdüğünü söylerdi. Onca zaman Tambura Cihan'da Başçı İbrahim'le birlikte oldum ama o günden bugüne dek koyun kellesi söğüşü yemedim. Kelleleri temizleyip parçalara bölüp camekanın dış yanlarına dizerler. Camekanın ortasına da nohutlu pilavı tepeleme doldururlar. Daha önce soğanlar ince ince kıyılıp maydanozla karıştırılmıştır. Küçük beyaz tabaklar, çatallar, kaşıklar camekanın altındaki göze konulmuştur. Satıcılar başkalarının üstüne simit dedikleri bezden yapılmış yuvarlak bir yastık olan camekan atlığını kor, sonra camekanı başlarına kaldırırlar. Sehpayı ellerine alıp yola çıkarlar. Hepsi kendi satış yerlerine gider. Başçı İbrahim gece yarısına dek satış yerlerine gidip satıcılarını denetler. Sonra hana dönüp yatar. Satıcılar sabahın 3'üne 5'ine dek satış yaparlar. Sabah olunca hana döner, hesap verirler. Sabahçı kahveleri. Bütün İstanbul başçılarına koyun kellesi satan sakatçı, sakatat denilen kesilmiş hayvanın başını, ayaklarını, bağırsaklarını satan Hacı adında bir Arnavuttu. Hacı başçılar içinde en çok İbrahim'i tutardı. İbrahim her zaman Hacı'ya borçluydu. Hacı bu yüzden ona kızar ama yine de kredi açardı. Aralarındaki hesaplaşma hiç de yumuşak olmazdı. Hacı bağırıp çağırırdı. Her zaman işlerini kurnazlıkla yürüten İbrahim alttan alır, Hacı'yı yumuşatırdı. Hacı sırıtarak İbrahim'in her gün biraz daha artan borcunu hesap defterine yazardı. Tamburacı hanın üst başındaki bitişiğinde Türkmen bir tesbih yapımcısının dükkanı, sonra bakkal, bakkalın üst başında da bir çay evi vardı. Bu çay evinin karşısında bir başka han vardı. Hanın iki yanında ağaç tornacılarının dükkanları sıralanmıştı. Daha yukarılarda eski elbiseciler, eski ayakkabıcı satıcıları doluydu. O karşı handa bir başka başçı vardı. Şükrü adındaki bu başçı eskiden İbrahim'in yanında satıcı olarak çalışırmış. Oradan çıkıp başka bir başçının yanında çalışmaya başlamış. Sonra da karşı handa kendisi başçılığa girişmiş. Başçı İbrahim'in baş rakibi, can düşmanı olmuş. Şükrü'yü oralarda gördüm. Tam anlamıyla çirkef bir adamdı. İçer içer, iki yana sallanarak tamburacı hanın önüne gelir. Başçı İbrahim'e karşı kışkırtıcı sözler söyler, naralar atardı. Başçı İbrahim bir ince hesabı olacaktı ki Şükrü sataşırken oralarda bulunmaz, bulunsa da bunları duymazdan gelirdi. İbrahim'in Ali adında delikanlı bir satıcısı vardı. İşte o Ali, Şükrü'nün edepsizliklerine dayanamaz, ikide bir fırlayıp Şükrü'nün üzerine varmak ister ama İbrahim onu tutup önlerdi. Ali, ünyeliydi. Daha askerliğini yapmamıştı. 18-19 yaşında var yoktu. Bıyığı yeni yeni terlemişti. Genç erisi yakışıklı bir delikanlıydı. Başçı İbrahim'le ünyeli Ali aynı yatağı bölüşürlerdi. Sabahleyin başçı İbrahim yataktan kalkar, bu saatte işten dönmüş olan Ali, camekanı avluya bırakıp boşalan yatağa girer, öğleden sonrasına dek uyurdu. Ben de o odada kaldığım geceler kapının yanındaki peykede yatardım. Bana çaktırmamaya çalışırlardı ama başçı İbrahim'in de ünyeli Ali'nin de esar içtiklerini bilirdim. Çok saygı duydukları, efendi baba dedikleri babamdan çekindiklerinden esar içtiklerini bilmemi istemezlerdi. O çevrede yaşayanlardan esrar içmeyen pek azdı. Esrar çok yaygındı ama eroin çok daha az yayılmıştı o zamanlar. Ali ile İbrahim esrar içerlerdi ama esrar olmayınca duramayan aşırı alışkın esrar keşlerden değildiler. Ünyeli Ali çok iyi satıcıydı. Onun satış yeri Galata Köprüsü'nün Karaköy başında, Ziraat Bankası'nın hemen önündeki köşeydi. Geceleri öbür satıcılarını dolaşan İbrahim son olarak da Ünyeli Ali'ye uğrar, oradan hana dönerdi. Ünyeli Ali, cömekanındaki söğüşü, pilavı sabahın saat 3'ünde 4'ünde ancak bitirirdi. Ondan sonra bir sabahçı kahvesinde oturur, sabahleyin hana gelirdi. O han odasında kaldığım gece tek başıma orada ne yapacağım? Pis, yarı karanlık bir oda, ders çalışacak yer de yok. Ben de Ünyeli Ali ile birlikte Karaköy'deki satış yerine giderdim. Bir iki gece onunla birlikte orada sabahlamıştım. Bir gece, saat sabahın 4'ü filan olacak, Ali cemekandaki malını satıp bitirdi. Boğaz'dan gemilerin Haliç'e geçmeleri için Galata Köprüsü açılmıştı. Artık köprüden geçiş yoktu. Karşıya geçmemiz için köprünün kapanmasını, köprü yolunun açılmasını beklememiz gerekiyordu. Ziraat Bankası'nın arka yüzündeki sokakta bir sabahçı kahvesine girdik. Burası gördüğüm ilk sabahçı kahvesiydi. Sabahçı kahvelerinde içilen şeyin parasından başka, gece yarısından sonra bir de ayrıca müşteriden küçük bir para daha alınırdı. Kahvenin içi yoğun duman, pis koku. Yaşlı adamlarla küçük çocuklar dolu. Uzun saçlı, sakallı serseriler. Uzanıp yatmak yasak olduğundan masaların üstüne başlarını koyup kıvrılmışlar. Bir yanda esrarlı cigara içenler. Esrar içenlerin afyon patlatmaları için çaycı onlara küçük ince belli olan cam bardaklarda hapishane eşi demli çaylar getiriyor. Büyük bir gözlem ilgisiyle çevremi inceliyordum. Tıklım tıklım dolu olan çay evini dolduranlar yorgun, bitkin, uykusuz olduklarından içlerinde konuşanları azdı. Uyumayanların da esrardan gözleri kaymıştı. Kimisinin başı göğsüne düşüp kalkıyordu. Yanımdaki masanın kirli mermerine beş baş birden dayanmıştı. Uyuyorlardı. Sabahçı kahvelerinde uyumak polisce yasaklanmış olacaktı ki kahvenin garsonları bağırarak, gürültü ederek, dürterek müşterilerin uyumalarına engel olmaya çalışıyorlardı. Yanımdaki masada uyuyanlardan biri başını mermerden kaldırdı. Sakaldan yüzü belirsiz bir adam. Esrardan, uykusuzluktan gözleri kaymış ama yine de yaşlı olmadığı gözlerinden anlaşılıyor. Gözlerini dikip bana baka kaldı. Üstümde Darüşşafaka ceketi vardı. Bakışları ceketimin okul işareti olan yakasındaydı. ''Darüşşafakalı mısın?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Çok iyi okuldur'' dedi. Ben de orada okuyordum. 9. sınıfa kadar okudum. Sonra şeytana uyup kaçtım okuldan. İşte bu bitirim yollarına düştüm. Sakın sen ol, kaçma okuldan. Oku. Öyle okul bulunmaz. Ana kucağı gibidir. Ben bilemedim. Sözlerinin son kelimeleri sayıklıyormuş gibi ağzından çıktı. Sonra yine başını mermere dayayıp uyudu. Az sonra kapı açıldı. Bir adam içeri girdi. Kapının açılmasıyla içeri dolan buz gibi soğuk ve temiz rüzgar, kahvehanenin durağın, yoğun, cigara dumanlı, sesli, insan soluklu, pis kokulu havasını dalgalandırdı. İçeri giren adam bar bar bağırıyor, yakınıyor, bir şeyler söylüyor ama ne dediği anlaşılmıyordu. O zamanlar Galata Köprüsü'nden hem gidişte hem dönüşte köprü parası alınırdı. Köprünün iki gecesinde köprü tahsildarı denilen adamlar durur, geçenlerden para toplardı. Köprü tahsildarının üstünde baştan geçme, arkadan düğmeli, entari gibi gri bezden önlük bulunurdu. Kahvehaneye girip de bağırıp inleyen, ne dediği anlaşılmayan adamın üstünde köprü tahsildarı önlüğü vardı. Belli ki Galata Köprüsü Haliç'e geçecek gemileri açılıncaya dek köprüde son nöbeti tutan tahsildarlardan biriydi. Sarhoştu, yaşı 40-50 arasında görünüyordu. Tombalak yanaklı, tombul, kırçıl sakallı, uzamış biriydi. Neden sonra köprü tahsildarının ne demek istediği anlaşılabildi. Babacımcı bir çocuk cep saatini çalmış. Tahsildar da hırsız çocuğu bulurum diye sabahçı kahvehanelerini dolaşıyormuş. Argo dilinin babacımcı deyimini ilk duyuyordum. Babacımcı diye sapık, yaşlı heriflerin kucaklarına oturup onları babacım babacım diye sevip okşayarak tavlayan, koca heriflerin keyfini getiren küçük yaştaki sapık oğlanlara denirmiş. Bu babacımcı sapık çocuklar kucaklarına oturdukları sapık heriflerin ceplerindekileri yürütür, öteberilerini çalarmış. Köprü tahsildarı hiç utanmadan sabahçı kahvehanelerini dolaşıp cep saatini çalan babacımcı hırsızı arıyordu. Güneş çıkmış, ortalık aydınlanmış, deniz ışımış. Ünyeli Ali ile sabahın arı soğuğuna çıkıyoruz. Ali cömekanı başına koyuyor, sehpayı eline alıyor, köprü yaya geçişine açılmış, köprüyü geçip Tahtakale'deki Tamburacı Han'a geliyoruz. Tamburacı Han'daki bekarların çamaşırlarını Emine yıkıyor. Emine, yabansı güzelliği hoyrat erkek ellerinde eskimiş, kırkını geçmiş, iri diri bir kadın. Temizlenmiş çamaşırlarını alıp kirlilerini verirken İbrahim, Emine'ye çok açık saçık şakalar yapıyor. Duymazmış gibilerinden dinliyorum. Bakmazmış gibilerinden görüyorum. Ünyeli Ali ile bir gün Galata'ya gitmiştik. O zamanlar Galata'nın bir bölümünde genel evler vardı. Genel evlerin dolaylarındaki kahvelerden birine girdik. Kahvedekiler Ali'yi tanıyorlar. Selamlaştılar, şakalaştılar. Kız okulu öğrencisi gibi parlak siyah kumaştan önlük giymiş, beyaz dantel yakalı ufak tefek çıtı patı bir genç kadın içeri girdi. Kahvedekilerle konuştu, şakalaştı. Ali'nin yanına geldi. Onunla da şakalaştı. O şakalardan aklında kalan yalnız şu. Ali, elini kadının göbeğinin altına birkaç kez vurarak sordu. Kız, makinen bozuk mu? Kadın da ona yeni muayeneden geldiğini, hastanede onarıldığını, makinesinin sağlam olduğu cevabını verdi. Kadının yeni tamirden çıktım gıcır gıcır diyerek kendisini makineye benzetmesi beni pek şaşırtmıştı. Bütün bu cinsel konular benim hiç bilmediğim ama bilmekten de çok öte her şeyi bilirmişim gibi sezinlediğim şeylerdi. Mısırsızları. Soğuk, çok soğuk bir gece. Ünyeli, Ali Karaköy'de Ziraat Bankası'nın köşesindeki yerinde müşterilerine tabak tabak pilav satıyor, kelle söğüşü satıyor. Sıcak pilavının buğusundan cömekanın camları terlemiş, tabaklara konulan pilavlardan buğular tütüyor. Ali, cömekanı önündeki tahta üstünde keskin bıçağıyla söğüşleri parçalayıp tabaklara koyuyor, yanına da biraz kıyımı soğanla maydanoz ekliyor. Paltom yok, sırtımda yalnız ceketim var. Ellerim cebimde, gidip geliyorum. Yaşı benden küçük bir çocuk önümden koşarak geçti. Banka duvarının köşesine siper oldu, ıslık çaldı. Çocuk hem ürkek davranışları hem de kılıyla dikkatimi çekmişti. Yalın ayaktı. O soğukta çamurlara sulara çıplak ayakla basıyordu. Pantolonu pantolon denilemeyecek denli paramparçaydı. Sırtındaki yırtık pırtık gömlek çıplaklığını örtemiyordu. Köşeye siperlenen bu çocuğun ıslığına başka bir ıslık cevap verdi. Biraz uzağa çekilip ne olduğunu ya da ne olacağını anlamaya çalıştım. Karşı ara sokağın köşesinde de bir çocuk siper olmuştu. O da benden küçüktü. Islıklaşarak anlaşıyorlardı. Benden yana duran çocuk öbürüne ıslıkla her ne dediyse karşı köşedeki çocuk ortaya çıktı. Sokakta bir manav vardı. Her türlü yemişin en iyilerinin bulunduğu, parlak ışıkla galiba karpit lambalarıydı, iyice aydınlatılmış manava doğru yürüdü çocuk. Manava iyice sokulup bir şeyler söyledi. O sırada bu yandaki çocuk da kedi çevikliğiyle manav dükkanına doğru sokuldu. Manavla konuşan çocuk manava çok kötü bir şey söylemiş olacaktı ki manav sövüp sayarak çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk tazı önünden kaçan tavşan hızıyla manavdan kaçarken bu yandaki çocuk da kedi çevikliğiyle iki uzun yaya asılmış, boyuna aşağı yukarı gidip gelen iki kocaman muz hevengini hem de ikisini birden kapıp kaçtı. Kovaladığı çocuğu yakalamaktan umudunu kesen manav soluya soluya dükkanına döndü. Muzlarının çalındığının farkında bile değildi. Kim bilir ne zaman anlayacaktı. Köprü altı çocukları. Galata Köprüsü'nün Karaköy başındaki dubalarının kapakları o zamanlar açıktı. Kimsesiz, yersiz, yurtsuz çocukların İstanbul'da geceleri barınabilecekleri iki yer vardı. Tophane'deki Kılıçöle hamamıyla bir de işte bu kapakları açık köprü dubaları. Kılıçöle hamamına parayla girilir yatılır. Oysa dubalara giriş parasızdı. Bu dubalara o denli çok çocuk dolardı ki içeride bir oturmalık yer bile kalmazdı. O zaman çocuk çeteler doldukları dubaya daha başka çocukların gelmesine engel olurlardı. Ancak zorla pazı gücüne içeri girilebilinirdi ki değil çocuk, koca yiğit adamlar bile bu işi beceremezlerdi. Ben bir kez bir soğuk kış gecesi bu dubalardan birine girdim. Yaşamımda iğrenç, kötü, çirkin, korkunç gibi niteliklerde anlatılabilecek pek çok yer, pek çok olay gördüm ama o gece gördüğüm gibisini bugüne dek hiç görmedim. Dubaya şişman bir adamın sığmayacağı kadar dar bir yuvarlak delikten sarkılarak giriliyordu. Dubanın iç kenarındaki demir tutamaklara basılarak tabana iniliyor. Dubanın tabanı deniz düzeyinin herhalde birkaç metre daha altında. Girer girmez insanın yüzüne çarpan pis kokudan en egemeni, örtücü demir pası kokusuyla kusturucu boya zehri kokusu. Dubanın demir tabanına yer yer kuru ot, saman, kıtık gibi şeyler yığılmış. Her yığıntının üzerine 5-10 çocuk yapışmış gibi yatmış. Her öbekteki çocuklar birbirlerine öylesine girmişler, sarılmışlar, kenetlenmişler ki 8-10 kollu, 8-10 bacaklı, 4-5 başlı insandan başka bir yaratık, bir de sürüngen görüntüsündeydiler. İçlerinde 6-7 yaşlarında çocuklar bile vardı. Duba çok büyük bir salon boyutundaydı. Bir köşede birkaç çocuk hem ısınmak hem dubayı ısıtabilmek için kuru otları, samanları tutuşturarak tahta parçalarını yakıyorlardı. Çocuklardan biri dumandan boğulacaklarını bağırarak söylüyor, tahta parçalarının alevlenmesi için üflenmesini salık veriyordu. Alevle dumanla denizin altındaki dubayı ısıtacaklardı. Köprü altı çocukları deyimi gerçekten köprü altında, denizin dibindeki bu dubaların içinde yaşayan bu çocuklar için söylenilmiştir. Köprü altı çocukları adıyla acıklı, ağlamalı roman yazıldı. O roman çok satıldı. Yazar ve yayıncısı çok para kazandı. Yine Köprü Altı Çocukları adıyla acıklı, ağlamalı bir film yapıldı. O filmin yapımcısı da çok para kazandı. Hiçbir iktidar, yersiz, yurtsuz, kimsesiz çocukların buralara düşmelerini önleyemedi. Çocukların bu duruma gelmelerini de önleyemedi. Ama çok önemli başka bir şey yapıldı. O zavallı çocukların kış soğuğunda içine girip bir oranda barındıkları o dubaların giriş deliklerini kapadılar. O çocuklar gibi olanlar bugün de var. Sayıları daha da çok ama 45 yıl öncenin köprü altı çocukları gibi girecek bir duba bile bulamıyorlar. Hırsızlık. O günlerde mes lastik giyiyormuşum. Bunu bir olay dolayısıyla anımsıyorum. Bir öğle sonrasıydı. Hangi ilişkiyle bilemiyorum. Başçı İbrahim benim meslerimi odanın içinde öyle bir yere saklayacağını, benim nedenle arasam meslerimi bulamayacağımı söylemişti. Bu küçücük odanın içinde mes nereye saklanabilir de bulunamaz. Bahse girdik. Ben odadan çıktım. Başçı İbrahim az sonra beni çağırdı. Odaya girdim. Odada 2-3 parça eşya var. Her yeri aradım. Meslerimi bulamadım. Bahsi kaybetmiştim. Başçı İbrahim sakladığı yerden meslerimi çıkardı. Çok yumuşak olan mesleri kıvırmış, küçük çaydanlığın içine tıkmış. Ayağıma giydiğim bir çift mesin bir küçük çaydanlığı içine sokulabileceği hiç aklıma gelmediği için çaydanlığa bakmamıştım. Haftada 2-3 gün okula gittiğim olurdu. Bir gün okulda öğle yemeği yememiştim. Akşam okuldan çıktığımda karnım çok acıkmıştı. Açlıktan başım dönüyordu. Başçı İbrahim'in yanına gidince nasıl olsa orada her zamanki gibi yemek yerim diye düşündüm. Okuldan Tahtakale'ye yürüdüm. Hana girdim. Başçı İbrahim'in oda kapısı açıktı. Pencerenin yanındaki tezgahın üstünde bozuk paralar yığılıydı. Çoğu sarı 25 kuruşluktu. Bir süre bekledim. Gelen giden yok. Dışarı çıkıp avluya bakındım. Yine ne İbrahim'i ne Ali'yi görebildim. Tekrar odaya girip o sarı 25 kuruşluklardan iki tane aldım. Sokağa çıktım. Az aşağıda fırın vardı. Dörtte bir ekmek aldım. O zamanlar fırınlarda yarım ekmek, dörtte bir ekmek de satılırdı. Biraz kaşar peyniriyle 250 gram da yapıncak üzümü aldım. Bütün bunları aldıktan sonra biraz daha param artmıştı. Taze ekmekle peyniri, üzümü yedim. Odaya döndüm. Artan parayı tezgahın üstüne, öbür paraların yanına koydum. Hala kimseler yoktu. Neden sonra İbrahim geldi. Bu yaptığım hırsızlık mıydı? Elbette. Çünkü oradan para aldığımı sonradan da Bahçı İbrahim'e söylememiştim.